Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 3. bölüm 1 ila 13. ayetler arasında birlikte bakacağız.
Şimdi belki de bazılarınca kutsal kitabın en önemli sayılan bölümüne geldik. Sanımca birçok kutsal kitap yorumcuları bu bölümün önemini vurgulamaktadır. Hatta bir yorumcu bu 3. bölümü kutsal kitabın odak noktası olarak görmektedir. Yaratılış kitabının 1. ve 2. bölümünü okuduktan sonra 3. bölüme hiç dokunmadan 4. bölüme geçerseniz her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu göreceksiniz. 3. bölüm olmaksızın kutsal kitapta hissedilebilir bir boşluğun varlığını görmekteyiz. Sanki bir şey oldu da bizim haberimiz olmadı. Örneğin 1. ve 2. bölümlerde insanın yaratılışını ve o ilk yaratılışın ona sağladığı masumiyet içinde yaşadığını görmekteyiz. Her şey bir bütünlük ve kusursuzluk içinde sürüp gitmektedir. Yaradılan insan ile Tanrı arasında eksiksiz bir bağ ve bir paydaşlık vardır. Şimdi 1 ve 2. bölümü okuyup sonra 3. bölümü atlayarak doğrudan 4. bölüme geçerseniz ve 11. bölüme kadar okursanız birden ortaya kıskançlık, öfke, adam öldürme, yalan söylemek, kötülük, yolsuzluk, isyan ve tüm bu kötülüklerin getirdiği korkunç yargıyı göreceksiniz. Acaba ne oldu? Her şey güllük gülistanlık iken acaba bu değişime neden olan neydi? Bu kötülükler nerede başladı? Günah nereden ortaya çıktı? Kaynağı nedir? Aslına bakacak olursak, günah yani Yüce Tanrı'ya karşı isyan bayrağının kaldırılması
Yaratılış kitabının 3. bölümünde ortaya çıkmıyor.
Ancak insanlık tarihi açısından bu 3. bölümde günah devreye girmektedir. Bu bölümde gerçekler nehrinden başlayıp gerilere doğru gidilebilir. Önceki gerçekleri inceleyebiliriz. Burada insanlık tarihinin sahnesinde oynanan en büyük oyunun ilk ve en çarpıcı sahnesiyle yüzleşeceğiz. Bu oyun yaklaşık 6000 yıl önce Aden bahçesinde başlayıp hala devam etmektedir. Burada insanlık ailesinin şimdiki düşkün ve yozlaşmış durumunun nasıl çıka geldiğinin göksel açıklamasıyla karşılaşıyoruz. Burada insanın baş düşmanı olan iblisin sinsi oyunlarını öğrenmeye başlıyoruz. Aynı zamanda burada ilk kez görebiliyoruz ki insan Rabbin kayrası dışına çıktığı anda ve o kayradan yararlanmadığı süre doğruluk yollarında yürüme gücüne sahip değildir. Burada günahın ruhsal etkisini ve günahlı insanın Tanrı'dan nasıl kaçmaya giriştiğini keşfedeceğiz. Yine bu bölümde Tanrı'nın günahlı insana dönük tutumunu sezinleyebiliyoruz. Bu bölümde günah konusunda evrensel insan tabiatının girişimini okuyabiliriz. Şöyle ki insan ahlaki utancını örtmek için her zaman kendi girişimiyle bir şeyler yapma çabasındadır. Aynı zamanda bu bölümde öğreniyoruz ki insanın yüzyıllar boyu en büyük ihtiyacını karşılamak, bu utancı örtmek için Tanrı'nın kendisi evrensel bir iş yapma tasarısındaydı ve zamanı gelince bunu yaptı. Bu bölümde tüm kutsal kitabın yapraklarındaki olayları birbirine bağlayan şahane bir peygamberlikler zincirinin ilk halkasına şekil verilmektedir. Burada öğreniyoruz ki aracı olmadan insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Yılan Tanrı sözüne kuşku havası vermeye çalışıyor. Bu bölümün ilk ayetinde insanın ayartılmasına neden olacak sahne hazırlanmaktadır. Şöyle yazar 1. ayette: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi diye sordu. Yaratılış 3. bölüm 1. ayet. Şimdi bu noktada yerinde bir soru sorulabilir. Yılan kılığına girmiş olan şeytan neden kalkıp da kadını ayartsın? Onu günah işlemeye teşvik etsin. Yaratılış kitabının 1. ve 2. bölümlerine dönersek orada göreceğiz ki insan yaratıldığında masumdu. Ama şunu vurgulamalıyım ki İlk yaratılışta insana doğruluk işleyebilme özelliği verildiği halde onun bu özelliği denenmemişti. O zaman yeni bir soru sormalıyız. Doğruluk nedir? Tam anlamıyla doğruluk, günaha teşvik ya da ayartma girişimleri karşısında masumiyeti korumaktır. Dostum, Mesih inanlısının hayatında şeytanın ayartma teşebbüsleri ancak iki yönde çalışabilir. Ya imanlıyı yıkacaktır ya da onun sınanmaya karşı direncini güçlendirecektir. Aden bahçesine yerleştirilen insan, serada yetişen bir bitki gibi değildi. İnsanın karakteri gelişmeliydi ve bu ancak sınanma yoluyla olabilirdi. İnsan sorumluluk taşıyabilecek nitelikte yaratılmıştı. Ona verilen sorumluluk, Rab Tanrı'nın ilahi yöntemine boyun eğip ona itaat kapsamında hizmet sunmaktı. İnsan kendisini yaratmadı. Bunu herkes bilebilir. Onu yaratan Tanrı aynı zamanda belli bir amaçla yarattı. Bu nedenle Yaratılış kitabının 2. bölümünde Rabbin bir sınırlamasını okuyabiliriz. Rab, Adem ile Havva'ya bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin diye buyurdu. Ve sonra hemen gereken sınırlamayı koyup şöyle dedi. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yaratılış 2. bölüm 17. ayet. İyi ile kötüyü bilme ağacı meyvesini yiyebilecekleri tek ağaç değildi. Yani Rabbin koyduğu sınırlama insanı cezalandırmak ya da onun hayatını zorlaştırmak için değildi. Bahçede tek ağaç olsaydı ve o ağacın meyvesi yasaklanmış olsaydı, o zaman insan için seçenek kalmazdı. Rabbin böyle bir yasaklamasına göre insan ağacın meyvesinden yese yargı giyip ölecekti. Yemese de açlıktan ölecekti. Ama sevgi olan Rab, Aden bahçesinde onlar için bol yiyecek sağlamıştı. Her meyveden yiyebilirlerdi. Sadece iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yiyemezlerdi. Tanrı'nın yasağına itaat etme ya da etmeme açısından insan sorumluluk taşımaktadır. Yaratılış 3. bölümün ilk ayetinde ilk defa yılan ile karşılaşmaktayız. O zaman hemen aklımıza bir iki soru geliyor. Nereden geldi bu yılan? Adem bahçesine nasıl girdi? Yılanın Adem bahçesine nasıl girdiği kutsal kitapta bize açıklanmamaktadır. Sadece yılanın orada olduğu söyleniyor. Bu konuda Tanrı sözü suskundur. Bir açıklama yapmamaktadır. Bildiğimiz bir şey var. Yılan şeytan tarafından kullanıldı. Şeytanın metotları hiç değişmedi sevgili kardeşim. Günümüzde de aynı yöntemlerle çeşitli kılıklara girerek insanı ayartmaktadır. Elçi Paulus Korint'teki imanlara şöyle yazdı. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. 2. Korintliler 11. bölüm 14 ve 15. ayetler. Herhalde kutsal kitabın sonundaki vahiy kitabı şeytan hakkında bize en çok bilgiyi veren kitaptır. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Vahiy 12. bölüm 8 ve 9. ayetler. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Vahiy 20. bölüm 1 ve 3. ayetler. Buradaki yılan bizim bildiğimiz yerde sürünen bir yılan değildi. Üstün yeteneklere sahip bir yaratığı görmekteyiz. Yaratılış kitabında onun başlangıcını, nereden ortaya çıktığını göremeyiz. Sanımca Yeşaya 14. bölüm ile Hezekiel 28. bölümlerde de bu yaratığın nereden ve nasıl ortaya çıktığını öğrenebiliriz. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yaratılış 3. bölüm 2 ve 3. ayetler. Acaba yılan neden Adem'e değil de kadına gitti? Rab Tanrı Adem'i yarattığında ona sadece bir buyruk vermişti. Bahçedeki bütün ağaçların meyvesinden yiyebilecek ama tek bir ağacın, iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemeyecekti. Kadın Adem'den sonra yaratılmıştı. Bu nedenle Rabbin buyruğu kadına Adem aracılığıyla ulaşmıştı. Bence bu durum yılanın önce kadına yaklaşmasına bir neden olabilir. Bilemiyoruz ama yine de söylemeliyim ki kadın daha hassas ve duygulu bir yaratık. Olasılıkla kadın bu tür önerilere erkekten daha açıktır. Daha çok meraklıdır. Sanıyorum kadın erkekten daha çok soru sorar, daha çok öğrenmek ister. Şeytanın ayartma yöntemine baktığımızda onun çok sinsi bir yöntemle kadına yaklaştığını görüyoruz. Önce kadına şu soruyu soruyor. Rabbin sözü üzerine kuşku gölgesi salıyor. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi?
Şeytan, Tanrı'nın tek bir ağacı yasakladığını çok iyi biliyordu.
Ama bilerek Rabbin sözüne bir şeyler ekledi. Ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin diye olayı çarptırınca kadının merağı uyandı. Unutmamalıyız ki yasak buyurup kadına direktman Rab'den gelmemişti. Kocası Adem'den gelmişti. Belki de Havva anamız kocasının bu konuda bir hata yapmış olabileceğini düşündü. Bunu bilmiyoruz. Ama içinde bir kuşku uyanmış olmalıydı. İnsan psikolojisi hiç değişmez. Gerçek olduğuna inandığımız bir kavramı desteklemek için elimizden geleni yaparız. Ama inancımızda azıcık bir kuşku gölgesi varsa, bocalamaktansa önce savımızı güçlendirmek için bin dereden su getirmeye başlarız. Havva anamız da buna benzer bir iş yaptı. Şeytan Tanrı sözüne ekleme yapıp Havva'yı kuşkuya düşürünce Havva hemen Rabbin sözünü savunup hayır dedi. Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin diye buyurdu Rab diye dayattı. Keşke bu kadarla yetinseydi. Sanki Rabbin sözü yetmiyor gibi o söze ekleyip ona dokunmayın buyruğunun Rab'den geldiğini söyledi. Oysa Rab böyle bir şey söylememişti. Rab o ağaca dokunmayın dememişti. Rabbin sözü kendi varlığında yeterliydi. Onu savunmak için bir şeyler eklememize gerek yok. Ne yazık ki günümüzde de Havva anamız gibi Rabbin sözünü ekleyenler ve ters yönden bu sözden bazı parçaları çıkaranlar bulunmaktadır. Bu kişilere Rabbin uyarısı geçerlidir, bu gibilerini bekleyen bir yargı vardır. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Şeytanın kurnazlığına bakınız. Hadi canım ölmezsiniz diyebilirdi. Ama kadını kandırmak için kesinlikle ölmezsiniz diye konuştu. Sanki Rab onları aldatıyormuş gibi. Ne büyük bir saygısızlık değil mi sevgili dostum? Kendisinde günahın gölgesi bile olmayan, gerçeğin özü Tanrı'yı yalan söylemekle suçluyor. Bundan daha kötüsü Tanrı'nın sevgisizce onları aldattığını ima ediyor. Dostum bugün şeytan hala aynı yöntemlerle insanları aldatmaktadır. Ruhsal konular açıldı mı, insanların en sık sözünü ettikleri suçlama Rab'be yöneliktir. Kutsal söz Tanrı iyidir, sevgidir diye yazarken insan buna karşılık o zaman neden bu kadar kötülüğe, acıya, sömürüye izin veriyor diye sorar. Adem bahçesinde şeytan bir açıdan Havva'ya şöyle diyordu. Madem ki Tanrı iyidir ve sevgidir, neden sizi sınırlasın? Neden size yasaklar koysun? Şeytan hem Tanrı'yı yalan söylemekle suçluyor hem de onun doğru olmadığını ima ediyor. Doğru bir kişi böyle bir şey yapar mı diye soruyor sanki. Tanrı sözüne sadık kalmamız gerekir. Bugün Tanrı sözünü kötüleyenler var. Kutsal kitap değiştirildi, eskisinin modası geçti, şimdi yenisi çıktı gibi sözlerle bu insanlar kendi başları üzerine yargı yağdırma tehlikesi içindedirler. Rab kendi sözünde insanların günah yargısından nasıl kurtulacaklarını açıkladı. Bu kurtuluşun İsa Mesih aracılığıyla sağlandığı duyuruluyor. İnsanlar kendilerine neler öğretildiğini araştırmadan körü körüne inanıyorlar. İnsanlar iyi işlerle cennet puanı kazandıklarını umuyorlar. Evet Rab bizim iyi işler yapmamızı ister ama bu işler bizim günahlarımızın bağışını ve sonsuz yaşamımızı sağlayamaz. İsa Mesih'in dediği gibi Tanrı tarafından onaylanan iş onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Kimdir Rab tarafından gönderilen kişi?
İsa Mesih'tir.
Bunu söyleyen Rabbin kendisidir. Dikkat edin, şeytan hala kutsal yazıları çarpıtma hevesindedir. Sizi aldatmak ister. İncil değiştirildi sözünü ortaya atıp, Tanrı'nın sonsuz sözü yerine kendi yalanlarını koymak ister. Siz kime uyacaksınız? Rabbin sözüne mi yoksa şeytana mı? Rabbin sözünden kuşkulanmayın. Kuşku insanı her zaman itaatsizliğe iter. Adem ile kadın Tanrı'nın sözüne itaat etmiyorlar. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Yaratılış 3. bölüm 6. ayet. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de bilgelik arzusu eklendi. Havva meyveye bakınca ne görsün? Efendim bu meyvenin bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Nereden gördü? İşte şeytanın gör dediği. Şimdi bu eski antlaşma yazıları ile yeni antlaşma yazıları arasında bir kıyaslama yapalım. Matta'nın 4. bölümünde İsa Mesih'in şeytan tarafından sınandığını okuyabiliriz. Bu sınamada tam Aden bahçesinde olduğu gibi üç yönlüdür. Bu denemede önce iblis İsa'nın bedensel isteklerine hitap etti. Ama İsa Mesih onu Rabbin sözüyle yanıtladı. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar dedi. Bu tesniye 8. bölüm 3. ayetten alınmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarttı. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağıya at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Matta 4. bölüm 5 ve 6. ayetler. Burada sözü geçen kutsal kent Yeruşalem kentidir. İblis burada aslında 91. mezmurdan Tanrı sözünü alıp Rab İsa Mesih'i sınamaya girişmiştir. Bu kez İsa'nın dini duygularına, yeteneklerine hitap ediyordu. Ama İsa, Tanrın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır karşılığını verdi. Rab İsa yine burada Tesniye kitabının 6. bölümünden bir sözü kullandı. Kutsal kitap bu konuda bize yardımcı olmaktadır. Şeytan yeni yöntemler kullanmıyor ama yeni yeni ortamlarda bizi ayartmaya girişecektir. Tanrı sözü diyor ki, çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, babadan değil, dünyadandır. 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayet. İşte burada da üç yönlü sınamayı görebiliriz. 1. Bedenin tutkuları, 2. gözün tutkuları ve 3. yaşamın gösterişçiliği. Bedenin tutkusu, Havva ağacın meyvesinin yemek için uygun olduğunu gördü. Gözün tutkuları, Havva meyvenin güzel olduğunu gördü ve yaşamın gösterişçiliği, Havva bilgelik kazanmak için meyvenin çekici olduğunu gördü. Tüm bunlar babadan değil dünyadandır. İsa diyor ki, bedende işlenen bu günahlar hep yürekten kaynaklanır. Adem ile Havva yüreklerinde bilgeliğe sahip olmak istemişlerdir. Ama bu bilgelik Rab'den gelen bilgelik değildi. Yukarıdan verilen bilgeliği özlemiş olsalardı, Rab bunu onlara zaten vermeye hazırdı. Adem ile Havva Tanrı gibi olmak hevesiyle bilgelik istemişlerdi. Bu nedenle yasak meyveden yediler. Peki sonra ne oldu? İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Yaratılış 3. bölüm 7. ayet. Burada fiziksel körlük söz konusu değildir. İlk defa vicdanlarının gözleri açılıyordu. İlk insan günaha düşmeden önce ondaki vicdan işler durumda değildi. Hatta diyebiliriz ki onda vicdan yoktu. Ama bu yanlış anlaşılabilir. Vicdansız insan sözü istisnasız günah açısından hiç rahatsız olmayan kişiler için kullanılır. Adem ile Havva'nın durumu ise başkaydı. Onlar iyi ile kötü arasında ayrım yapamaz durumdaydılar. Çünkü kötü nedir bilmiyorlardı. Zaten masumiyet bu değil midir? Kötüyü hiç bilmemek. Tanrı'nın varlığını bilmeyenler ya da kabul etmeyenler bile vicdanlarının sesini duymak zorundadırlar. Çok kez suçluluk duygusundan söz edilir. Bu da vicdanın sesidir. Suçluluk duygularımız, ellerimiz, ayaklarımız gibi varlığımızın kesilip atılamayan bir parçasıdır. İlginç olan şu ki, Adem ile Havva günah işlemeden önce onların içinde vicdan diye bir şey yoktu. Ben tahmin ediyorum ki vicdan mekanizması insanın yapısında zaten vardı. Ama kötünün bilincinde olmadan devreye giremezdi. Onlar iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yer yemez, vicdan hemen devreye girdi, gözleri açıldı ve çıplak olduklarını gördüler. Sonra ne yaptılar? İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Bazen Adem ile Havva'yı Adem bahçesinde meyveden yerken gösteren resimlere bakarız. Nedense resimlerin çoğunda meyve bir elma olarak gösterilmektedir. Belki size o kadar önemli gelmeyebilir ama Tanrı sözünde incir ağacından başka bir meyve ağacı söz konusu olmamaktadır. Yedikleri meyve elma değil, iyiyi ve kötüyü bilme ağacının özel meyvesiydi. Ancak çıplaklıklarını örtmek için kesin olarak incir yaprağı kullandıklarını biliyoruz. Bu davranışlarında yine insanın günaha karşı gösterdiği tepkiyle yüz yüze gelmekteyiz. İnsan ta baştan günahını örtmeye, gizlemeye çalışmıştır. Tanrı günahtan nefret eder ve bu yüzden günahlı insanın günahını kendi bilgeliği uyarınca örter. İnsandan beklediği günahını açıkça ikrar etmesidir. Adem ile Havva işlemiş oldukları günahı hemen Rabbe açıkça söyleyecekleri yerde kendi çabalarıyla o günahı örtmeye çalıştılar. Bu durum hala geçerlidir. Hatalarını, günahını kaç kez örtmeye çalıştın? Tanrı'dan hiçbir şeyi gizleyemezsin. Ama yine de günahını gizlemeye çalışıyorsun. Onlar kaybolmuş, ölüm cezasına çarptırılmış kişilerdi. Bunu kabul edecekleri yerde örtbas etmeye çalıştılar. Dostum, insan icadı, din kalıpları tam bu şekilde insanın derininde kanser gibi onu kemiren günahı örtmeye çalışır. Dini vecibeler, ayinler hep bir çeşit örtüdür. Bir kişi kendi günahıyla yüz yüze gelince kiliseye ya da ait olduğu tapınağa koşar. Orada bir şeyler bulup günahını örtmeye çalışır. Sen bunu kendi yaşamında tecrübe ettin mi? Sevindirici haberi duyan insanların çoğu birden dindar olurlar. İsa bir gün yolda giderken bir incir ağacına rastlar. Üzerinde incir arar ama bulamaz ve ağacı lanetler. Ağaç o gün hemen kuruyup gider. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsa dincileri kınar. İncir ağacı simgesel açıdan insanın günahlarını kendi dini işleriyle örtmeye kalkışmasıdır. Rab bundan nefret eder. Onun isteği günahlı olduğumuzu görüp günahlarımızdan tövbe etmemiz ve İsa Mesih'te sunulan günah bağışına sahip olmamızdır. Bu sınama olayında şeytanın amacı insanın ruhu ile Tanrı arasına girip ayrılık yaratmaktı. İnsanı Tanrı'nın kucağından alıp onu kendisine bağlamaktı. Böylece iblis insanın hayatında Tanrı yerini alacak, onun Tanrısı olacaktı. Bu ilk sınamada bedensel istekler o kadar çeşitli değildi. Hırsızlık, zina, tamahkarlık, çekememezlik gibi bedensel tutkular yerine sadece Tanrı'dan kuşkulandı. Dünyanın günahı zaten Rabbin sonsuz sözüne inanmamaktır. Bugün de dünyanın günahı Rab'be inanmamaktır. Kutsal Ruh geldiği zaman insanları günahları açısından eleştirmeye başladı. Çünkü İsa Mesih'e iman etmediler. İsa Mesih kimdir? Tanrı'nın sonsuz ve değişmez sözüdür. İsa Mesih birçok benzetme anlattı. Bunlar arasında tarlasına buğday eken ama buğdayla birlikte deliceler yetiştiği zaman ne yapacağını bilen adamdan söz etti. Son günde hasat zamanı deliceler buğdaylardan ayrılıp yok edileceklerdi. İsa Mesih bunu anlatırken kendisini imanlıymış gibi gösteren ama aslında Rabbin sonsuz sözüne iman etmeyen kişileri kastediyordu. Bu gibi kişiler son günde yargı gününde gerçekten iman etmiş olan kişilerden ayırt edilip sonsuz karanlığa atılacaklardır. Onları ayırt edecek özellik yine sonsuz söze inanmaları olacaktır. Adem bahçesindeki olaya döndüğümüzde şeytanın planını görüyoruz. Şeytan ne yapıyor? Önce Havva'nın dikkatini iyiyi ve kötüyü bilme ağacına çekiyor. Sonra Havva ağacın iyi ve güzel olduğunu fark ediyor. Bunun yanı sıra şeytan onun kafasına bir düşünce sokmuştu. Kadına bu ağacın meyvesinden yersen kesinlikle ölmeyeceksin. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız demişti. Yani şeytan onu bu ağacın meyvesine imrendirdi. Havva'nın içinde bir istek uyandırdı. Şeytan genellikle bu şekilde çalışır. Dışarıdan başlayıp içe doğru gelir. Kendi başına bırakıldığı zaman hiçbir ayartıcı özelliği olmayan bir durumu alıp bunu aklımıza sokar ve bulunduğumuz konumdan daha iyi bir konuma geçebileceğimizi söyler. Örneğin evlilik içinde evli çiftten birine gelip, baksana senin eşin sana gereken ilgiyi göstermiyor. Falan kişi seni daha iyi tatmin edebilir diyor. Derken içten içe bir istek uyanıyor ve böylece bu istek günahı doğuruyor. İsa Mesih her zaman insanın içinden, yüreğinden söz etti. Gerçek tövbe içten olmalıdır. Gerçek temizlik içte olmalıdır. Ferisilerle konuşurken onlara, siz içten kokan ama dıştan badanalı mezarlara benziyorsunuz dedi. Mezar içindeki çürüklüğü örtmek için dıştan kapatılır. Dıştan güzelleştirilebilir ama içi her zaman çürüklük kokusunu koruyacaktır. İnsan günahını örtmeye giriştiği zaman buna benzer bir durum olur. Dıştan baktığımızda her işi yolunda giden, aile hayatı güllük gülistanlık, işi tıkırında nice kişiler tanırız. Ama bir de içteki duruma bakabilsek. Orada günahın çürüklük kokusuna dayanamaz hale geliriz. Dıştan bakıldığı zaman Güven Bey gerçekten dindar, ailesine iyi bakan, fakiri koruyan bir adam. Bakarsınız bir gün intihar etmiş. Neden? Kim bilir içinde onu yiyen ne gibi günahlar ve korkular vardı. İnsan genelde bu günahları örtme çabasındadır. Adem ile Havva'dan başlamıştı bu günahları örtme çabası. Onlar ne yaptılar? İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Aslında onların yapması gereken tek bir şey vardı. Günahlarını açıklayıp Rabbin yardımını dilemek. Günümüzde insanlar hala günahlarını ikrar edip Rab'den bağış dileyecekleri yerde o günahları kendi dindarlık işleriyle örtmeye çalışıyorlar. Oysa Tanrı'nın günahları örtmek için en uygun ve etkin yöntemini az sonra göreceğiz. Şimdi sizlere 3. bölümün 8. ayetini okuyayım. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Yaratılış 3. bölüm 8 ve 9. ayetler. Din seni Tanrı'dan koparır. Adem kaybolmuştu. Adem kaybolurken Tanrı'yı arayamaz. Tam tersine Tanrı Adem'i arar. İnsanın kendi günahını inkar edip Tanrı'dan ayrılması. Adem bahçede sesini duyunca korktum çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı. Yaratılış 3. bölüm 10 ve 12. ayetler. Dostum, günah konusunda insanın tepkisi hiç değişmemiştir. Adem'in tepkisini gösterir insan. Adem, Tanrı'nın neredesin diye seslenişini duyunca ne yaptı? Hemen günahını itiraf edip özür mü diledi? Hayır. Adem'in sözünde ne bir pişmanlık ne de tövbe vardır. Adem, günahın örtülü kalması için bin dereden su getiriyor. Önce karısı Havva'yı suçluyor. Yanıma verdiğin kadın meyveyi bana verdi ve yedim diyor. Bakın, kendi kemiğinden, kendi etinden yaratıldı diye ona kadın adını veren bu adam, şimdi karısından bir nesneymiş gibi değiniyor. Karısını suçlarken Rabbe de bir yerde fırça atmaktan kaçınmıyor. Sen yanıma o kadını koymuştun ya, hani bana yardımcı olacaktı? İşte o kadın beni ayarttı da meyveden yedim gibisinden konuşup, dolaylı yoldan Tanrı'yı da suçlamış oldu.